Ayrım 52 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 550 Kumrah rotalarında ufak bir düzeltme yaptı. Mansur ona güvenirdi ama yine de içinde hafif bir huzursuzluk belirdi. Kumrah bu şekilde onları körfezin girişini koruyan dik kayalıklara doğru götürüyor gibiydi. En yakındaki savaş zambuğu Kumrah'ın yön değiştirdiğini anlar anlamaz burnunu üzerlerine doğru çevirdi. Hızla birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Mansur dürbününü kaldırarak zambuğu inceledi. Adamlarla tıklım tıklım doluydu. Rüzgar üstü küpeştesi boyunca sıralanmışlar, silahlarını çekmişlerdi. Büyük toplar çıkarılmış, ateşe hazır bekliyordu. ''Kısa namlulu osraları var.'' dedi Kumrah Mansur'a. ''Hiç duymamıştım. Şaşırdığımı söyleyemem. Büyük babandan bile yaşlı olmalılar.'' Güldü ve çok daha güçsüz. ''O halde önümüzdeki tehlike o eski toplardan ateşlenmiş bir gülleden ziyade şu sarp kayalıklar.'' dedi Mansur. Kumrah'ı uyarırcasına hala doğruca kayalara doğru ilerliyorlardı. ''Allah'a inancınız olmalı, ekselansları.'' ''Allah'a inancım tam ama gemimin kaptanı hakkında bazı şüphelerim var.'' Rotayı değiştirmek için hiçbir girişimde bulunmayan Kumrah ona gülümsedi. Zambuk sancak tarafındaki 15 topu birden ateşledi. Ama gülleler aralarındaki mesafenin ancak yarısını alabilmişti. Bununla birlikte zambuğun güvertesindeki adamların heyecanlı bağırışını duydular. Dev zambuk ve iki gemi hala birbirine yaklaşıyordu. Kayalıklarla aralarındaki mesafe azaldıkça zambuktaki heyecanlı tezahüratlar dinmişti. ''Beni olduğu gibi düşmanı da korkuttun.'' dedi Mansur. ''Kayalıklara bindirmeye mi niyetlisin Kumrah?'' ''Çocuklu, babam ve onun babası gibi bu sularda avlanmakla geçti.'' diye güvence verdi Kumrah. Kayalıklara büyük bir hızla yaklaşıyorlardı. Zambuktan bir salvo daha geldi. Ama topçuların dikkatinin çok yakındaki kayalıkların tehdidi yüzünden dağıldığı belliydi. Bir taş gülle Peri'nin üzerinden geçerek mizana çarpığına hasar verdi. Kumrah hemen değiştirmeleri için iki adam gönderdi. Sonra hiç hız kesmeden kayaların arasında Mansur'un daha önce fark etmediği dar bir kanala girdiler. Genişliği ancak ıskınanın sığabileceği kadardı. Aradan geçip giderlerken Mansur suyun yüzeyinin bir kulaç altında yatan korkunç kayaları korkuyla izledi. Herhangi birine çarpacak olsalar Peri'nin gövdesi minik parçalara ayrılırdı. Bu kadarı zambuk kaptanının sinirleri için fazlaydı. Mansur kaptanın geminin kıçında durmuş el kol işaretleri yaparak deli gibi bağırdığını görebiliyordu. Topçular görev yerlerinden ayrılmışlar, dalgalanan Latin yelkeni toplamaya çalışıyorlardı. Yelkenler inikken bombayı çevirmek ve iskele tarafına döndürdükten sonra kıçını tekrar yerleştirmek zorundaydılar. Bu oldukça yorucu ve zahmetli bir işti. Tayfalar harıl harıl uğraşırken gemi çaresizce yalpalıyordu. ''Tramola atmaya hazır olun.'' diye emretti Kumrah ve tayfalar istralyalara koştu. Kumrah gözlerini tek eliyle gölgeleyerek karşıya bakıyor, tam manevra anını bekliyordu. ''Dümeni kır.'' diye seslendi dümenciye. Dümenci dümeni çubukları belirsizleşene dek hızla çevirdi. Peri kanalda keskin bir dönüş yaptı. Derin sulara doğru ilerliyorlardı. Yelkenleri düzensiz, topları mürettebatsız kalan zambuk önlerinde çaresizce yalpalıyordu. ''Sancak tarafındaki topları çıkarın.'' diye emretti Mansur ve lombar kapakları gürültüyle açıldı. Zambuğun kıçının öyle yakınından geçtiler ki Mansur istese şapkasını güvertesine fırlatabilirdi. ''Ateş!'' Toplar birbiri ardına gürledi ve her bir gülle zambuğun kıçına isabet etti. Mansur gövdeyi oluşturan tahtaların parçalara ayrıldığını görebiliyordu. Kol uzunluğunda bir parça başının yanından ok gibi geçerek direğe saplandı. O mesafeden ıskalamak imkansızdı. Demir gülleler savaş zambuğunu kıçtan başa parçalıyordu. Peri geminin yanından geçerek açık denize vardı. Düşman gemisinden korku ve acı dolu çığlıklar yükseliyordu. Peri'nin hemen arkasından gelmekte olan intikam da toplarını ateşleyince zambuğun tek direği yerinden koparak devrildi. Mansur ileriye baktı, yolları açık görünüyordu. Diğer zambukların hiçbiri onlarla aşık atacak pozisyonda değildi. Kumrah'ın intihar gibi görünen manevrası onları afallatmıştı. ''Topları içeri alın.'' diye emretti. ''Lombar kapaklarını kapatın ve topları sabitleyin.'' Arkasına dönüp bakınca intikamın sadece yarım palamar boyu geride olduğunu gördü. Direği devrilen zambuk daha geride rüzgarın önünde kayalıklara doğru çaresizce sürükleniyordu. Sonunda çarparak alabora oldu. Dürbünüyle bakan Mansur mürettebatın gemiyi terk etmeye çalıştığını gördü. Denize atlıyorlar ve panik içinde kıyıya doğru yüzmeye çalışıyorlardı. Mansur aralarından kaçının sivri kayalıklardan ve güçlü akıntılardan kurtulabileceğini merak etti. Sayılarının pek fazla olacağını sanmıyordu. Periyi biraz yavaşlattı ve intikamın aynı hizaya gelmesine izin verdi. Bu şekilde babasıyla konuşma borusu aracılığıyla görüşebileceklerdi. ''Kumraha söyle, bize bir daha böyle numaralar yapmasın.'' diye bağırdı Dorian. ''Yüreğimizi ağzımıza getirdi.'' Kumrah pişmanlıkla eğilerek onu selamladı. Dorian boruyu indirip elini sallayarak kaptanın soğukkanlılığını kutladı. Sonra boruyu tekrar kaldırdı. ''Bir saat içinde karanlık çökecek. Kıçta iskele tarafına bir fener asacağım. Gece boyunca birbirimizden kopacak olursak Sevda Adası'nda buluşacağız.'' İntikam önde, peri arkada ilerlemeye devam ettiler. Dorian varacakları yeri haftalar önce belirlemişti. Hint Okyanusu'nda onlara açık tek bir liman vardı. Zeyn Ateş Sahili ile Umman'daki tüm limanları ele geçirmişti. Ceylan ve Batavia Hollandalıların elindeydi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ın bütün kıyılarını kontrol ediyordu. Sir Guy buralardaki limanları onlara kapayacaktı mutlaka. Önlerinde sadece Nativity koyunun güvenliği ve Fort Auspice kalıyordu. Orada güç toplayabilirler ve bir sonraki adımlarını planlayabilirlerdi. Dorian Fort Auspice'ın yerini haritada işaretlemiş, Mustafa Zindara ile Bin Shibaba, Nativity koyuna denizden ulaşabilmeleri için gerekli bilgileri vermişti. Çöl kabilelerini tek yumruk haline getirip dönüşü için bütün hazırlıkları tamamladıkları zaman onu bulması için Nativity koyuna bir gemi göndereceklerdi. Altın rupilere ve güçlü müttefiklere ihtiyaçları olacaktı. Dorian parayı ve adamları nerede bulacağını henüz bilmiyordu. Ama bu konuları daha sonra ele alabilirdi. O an önünde daha ciddi meseleler vardı. Rotayı Umman körfezinden çıkmak amacıyla doğu güneydoğuya çevirmişti. Okyanusa varınca Madagaskar'a dönecekler ve onları güneye taşıyacak Mozambik akıntısını yakalayacaklardı. Mansur intikamı yakından izliyor, muhteşem grup manzarası eşliğinde ilerliyorlardı. Örs başlı koca fırtına bulutları kararan ufukta yavaşça süzülüyordu. Batan güneş bulutları kobalt mavisine ve gül kırmızısına boyuyordu. Uzaktan gelen gök gürültüleri sessizliği bozuyordu. Gün batımının olağanüstü görüntüsü bile Mansur'un omuzlarına aniden tonlarca ağırlıkta bir kaya gibi çöken melankoliyi ortadan kaldıramıyordu. Sevmeyi çok kısa sürede öğrendiği bir dünyadan ve insanlarından ayrılıyordu. Saltanat ve fil tahtı ellerinden alınmıştı. Ama kazanamadan kaybettiği kadını düşününce bunların hepsi önemsizleşiyordu. İç cebinden kalbine en yakın yerde sakladığı mektubu çıkardı ve tekrar okudu. ''Dün gece sana karşı bir şey hissedip hissetmediğimi sormuştun. O zaman cevap verememiştim. Şimdi vereceğim. Evet, hissediyorum.'' Mansur için bunlar dünyada en güzel sözleriydi. Karanlık sadece tropik bölgelerde görülen o dramatik çabuklukla bastırdı ve fırtına bulutlarının aralarındaki boşluklarda yıldızlar belirdi. Kısa bir süre sonra fırtına bulutlarının altına tamamen girdiler ve etrafa zifiri karanlık çöktü. Yegane ışık intikamın kıçında asılı fenerden yayılıyordu. Mansur pusula dolabının üzerine eğildi ve gecenin yarısı boyunca romantik hayallere daldı. Ani bir şimşek ve ardından gelen şiddetli gök gürültüsüyle bir anda gerçek dünyaya döndü. İntikam bir andık mavi beyaz aydınlıkla belirip kayboldu. Şimşek öylesine parlaktı ki Mansur gemiyi en ince ayrıntısına dek görebilmişti. Sonra öncekinden de yoğun bir karanlık gemileri tekrar yuttu. Mansur yerinden fırlayarak sancak küpeştesine koştu. O kör edici aydınlıkla bir şey daha görür gibi olmuştu. Neredeyse ufuk çizgisinde aniden belirip kaybolan bir ışık yansımasıydı. ''Gördün mü?'' diye bağırdı küpeşleri hemen yan tarafında duran kumraha. ''İntikam mı?'' diye sordu kumrah kafası karışmışçasına. ''Evet ekselans, bir palamar boyu ötemizde. İşte kıştaki fenerin ışığını görebilirsiniz.'' ''Hayır, hayır.'' diye haykırdı Mansur. ''Provamızda değil, kıç tarafında, başka bir şey.'' ''Hayır efendim, hiçbir şey görmedim.'' İki adam da gözünü ufka dikip dikkatle baktı. Tam o sırada bir başka şimşek dev bir kırbaç gibi gökyüzünde şakladı ve karanlık denizin yüzeyini sarsacak şiddetteymiş gibi gelen gök gürültüsü duyuldu. Anlık parlaklıkta Mansur onu tekrar gördü. Orada, kumrahın omzunu yakalayarak şiddetle sarstı. İşte bu sefer görebildin mi? Bir gemi, başka bir gemi diye bağırdı kumrah. Gördüm. Ne kadar uzakta? En fazla 2 deniz mili, yüksek bir gemi. Bu bir zambuk değil. Arcturus bu. Pusuya yatmış bizi bekliyor. Mansur umutsuzca babasının gemisine baktı ve kıştaki fenerin hala yanıyor olduğunu gördü. İntikam henüz tehlikenin farkında değil. Onu yakalayıp uyarmamız gerek dedi Kumra heyecanla. Tüm yelkenlerimizi açsak da intikama vaktinde yetişemeyiz. Mansur bir anlık tereddütten sonra kararını verdi. İntikamı uyarmak için bir top ateşle. Sonra sancak tarafına tiramula at ve düşmanla arasına girmeye çalış. Ben emir verene dek savaş fenerlerini yakmayın. Tanrı izin verirse düşmanı gafil avlayacağız. Savaş davulları karanlıkta gümbür dedi ve mürettebat görev noktalarına koşarken tek bir top atışı duyuldu. Peri tiramula atarken Mansur sinyali alıp almadığını anlamak için diğer gemiye baktı. Ama tam o sırada gök adeta yarıldı ve yağmur boşandı. Her şey ılık, kalın bir su perdesinin ardında görünmez olmuştu. Yağmur damlalarının gürültüsü her sesi bastırıyor, soludukları hava sanki suyla ağırlaşıyordu. Mansur tekrar pusula dolabına koştu ve hızla kerteriz aldı. Dipdot, kerteriz bir yerin hangi yönde veya geminin nerede bulunduğunu pusula ile ölçmek. Ama tam olarak doğru olmayabileceğini ve düşman gemisinin de onları fark edip rota ve hız değiştirmiş olabileceğini biliyordu. Bu tufanda istediğini yapabilme şansı yok denecek kadar azdı. İki gemi diğerinin varlığını bile fark etmeden birbirinden yarım piştov atışı mesafe uzaklıktan geçebilirdi. ''Kum saatini çevir ve volta tahtasını işaretle.'' diye emretti dümenciye. Belki de tahminleri gemiyi istediği yere ulaştırabilirdi. Sonra Kumrah'a dönerek sertçe dümene iki iyi adam yerleştir dedi. Hızlı adımlarla Pruva'ya gitti ve yoğun yağışa rağmen intikamın kıçındaki feneri görmeye çalıştı. Ama ne bir şey görebiliyor ne de duyabiliyordu. Umarım babam tehlikeyi fark ettiği için feneri söndürmüştür. Yoksa Sörga'yı üzerine çekebilir ve hazırlıksız yakalanabilir. Tehlikenin büyüklüğünü ve aciliyetini belirtmek için bir top daha ateşlemeyi düşündü ama hemen vazgeçti. İkinci atış akılları karıştırabilirdi. Babası Peri'nin düşmanla bir çatışmaya girdiğini sanabilirdi. Arcturus'u uyarabilir ve üzerlerine çekebilirdi. Mansur kan gibi sıcak yağmur altında zifiri karanlıkta ilerlemeye devam kararı aldı. En keskin gözlü adamlarını çanaklığa yolla diye emretti Kumrah'a. Topçular da topları her an çıkaracak şekilde hazır beklesin. Düşmanla karşılaşırsak öncesinde bir uyarı alma şansımız olmayacak. Kum saati iki kere döndü. Hala karanlıkta ilerliyorlardı. Gemideki her adam gözünü dört açmış, tüm dikkatiyle kulak kesilmişti. Ama düşmandan herhangi bir iz yoktu. Yağmur da durmaksızın yağıyordu. Düşman bizi fark etmeden devam etmiş olabilir diye düşündü Mansur. Karşılaşabilecekleri durumları tahmin etmeye çalışıyordu. Belki de önümüzü kesmek için dönmüş ve çok yakınımızdan geçmiştir. Şu an hiçbir şeyden şüphelenmeden ilerleyen intikama sinsice yaklaşıyor olabilir. Bir karara vararak Kumrah'a seslendi. Vira edin, herkese gözünü dört açmasını ve tetikli olmasını söyle. Karanlıkta bir saat daha geçti, yağmur dindi ve fazla uzakta sayılmayan çölün baharatlı kokularını taşıyan, canlandıran esinti kuzeye yöneldi. Sonra yağmur tamamen kesildi. Mansur tekrar yelken açma emrini verecekti ki karanlıkta titrek bir ışık belirdi. Alçak bulutlar altında bir mum alevi gibiydi. Mansur nefesini tutarak içinden beşe kadar saydı, sonra topların gümbürtüsü duyuldu. Arcturus yanımızdan geçip intikamı bulmuş, çarpışıyorlar diye bağırdı ve vaktinde yetişebilmek için dualar ederek emirler yağdırdı. Peri gece esintisiyle karanlığın içinde ileri atıldı. Mansur'la Kumra hızlarını arttırmak için ne gerekiyorsa yapıyordu. Yaklaştıkça top gümbürtülerinin şiddeti ve barutun parıltısı artıyordu. Allah vere de vaktinde yetişsek dedi Mansur gözlerini ileri dikerek. Yüzüne doğru esen rüzgar veya duyduğu endişe gözlerinde yaşların belirmesine sebep olmuştu. Dünya üzerinde en çok sevdiği iki insan birbirine saldıran iki gemideydi ve Mansur'un elinden henüz hiçbir şey gelmiyordu. Peri çok hızlıydı ve av köpeklerinin kovaladığı bir tavşan gibi ilerliyordu ama yine de Mansur'un yüreğine göre fazlasıyla yavaştı. Neyse ki aralarındaki mesafe giderek azalıyordu. Geminin provasında duran Mansur sonunda iki geminin şeklini seçebilmişti. Toplarının namlularından kıvılcımlar fışkıran iki gemi cehennemi andıran bir kargaşayla birbirine kenetlenmişti. Gemilerin Peri'nin karşı kontrasında olduğunu ve pruvalarının dar bir açıda karşı karşıya durduğuna gören Mansur, Kumrah'a bağırdı ve Peri'yi iki kerte çevirmesini emretti. İki geminin arasına girmeye niyetliydi. Artık aralarındaki mesafe daha hızlı eriyordu. Yaklaştıkça çarpışmanın ayrıntılarını seçebilmeye başladı. İntikamda Dorian her nasılsa Arcturus'un kaptanı Cornish'i uzak tutmayı başarmış, bordo etmesine engel oluyordu. Buna karşın Cornish de Dorian'ın rüzgarı ardına alarak kendinden üstün olan düşmanından kaçabilmesi için hiç fırsat tanımıyordu. Bu koşullarda iki geminin hızı birbirine eşit gibiydi. İntikam diğer geminin bordo etmesini daha fazla engelleyemeyecekmiş gibi görünüyordu. Böyle bir çekişmede son sözü hep topları daha fazla olan daha büyük gemi söylerdi. Bununla birlikte Peri hızla yaklaşıyordu. Güçlerin eşit olmadığı bu çarpışmada çok yakında babasının yanında yerini alabilecekti. O zaman koşullar lehlerine dönecekti. Ama bunun için Mansur'un oraya Arcturus küçük gemiye bordo etmeden önce varması gerekiyordu. Peri artık iki gemiye iyice yaklaşmıştı. Mansur'un içinde doğruca Arcturus'a saldırma dürtüsü vardı. Ama zor da olsa bu dürtüyü bastırıp rüzgara karşı manevra yaptı. Gecenin karanlığının onu hala gizlediğini, diğer gemiler tarafından henüz görülmemiş olduğunu biliyordu. Sürpriz faktöründen sonuna kadar yararlanmalıydı. Karanlıktan fırlayıp Arcturus'un kış tarafından geçerek borda kancalarını atmasına ve iskele tarafından borda etmesine daha uzun dakikalar vardı. Mansur tüm gelişmeleri dürbünüyle takip ediyordu. Toplar sürekli ateşlenmesine rağmen iki gemi arasındaki mesafe karşı tarafa elle tutulur bir hasar verebilmeleri için fazlaydı. Mansur intikamın birkaç güllesinin düşman gemisinin gövdesinde su çizgisinin üzerinde delikler açmış olduğunu gördü. Tahtalar parçalanmış, kıymıklar saçılmıştı. Bazı yelkenlerinde yırtıklar ve delikler vardı. Donanımında birkaç gönder kırılmıştı ama tüm topları sağlamdı ve ateşe düzenli bir şekilde devam ediyordu. İntikam da çok farklı bir durumda değildi. Mansur topların aydınlığında topçulara kumanda eden babasının yeşil entari içindeki vücudunu seçebiliyordu. Geminin mümkün olduğunca hızlı gidebilmesi için elinden geleni yapmaya çalışan Batula dümenin yanında ayakta duruyordu. Mansur dürbününü Arcturus'un kıç üstü güvertesine çevirdi. Korkuyla Verity'nin uzun ince bedenini görmeye çalıştı. Göremeyince içinde az da olsa bir rahatlama hissetti. Sörgay onu top ateşlerine karşı nispeten korunabileceği alt güvertelerden birine kapamış olmalıydı. Sonra top patlamalarının aydınlığında yüzü öfkeyle kızarmış olan Cornish'i gördü. Güvertede hantalca volta atıyor, ara sıra durup düşman gemisine bakıyor, sonra topçuların başının etini yemeye devam ediyordu. Mansur izlerken intikamdan gelen şanslı bir gülle Arcturus'un donanımından bir direği parçaladı ve ağır yelken dalgalanarak kıç üstü güvertesindeki dümenciyle yanındaki tayfaların üzerine düştü. Diğer tayfalar yelkeni toparlamak için oraya koşunca güvertede birkaç dakikalık bir kargaşa oldu. Top ateşleri azaldı ve önünü göremeyen dümenci ağır yelkenin altından kurtulma telaşıyla rotadan bir kerte uzaklaştı. Mansur, Sir Guy Courtney'in Cornish'in yerine koşarak komutayı ele aldığını gördü. Haykırarak verdiği emirleri anlamıyor ama sesini hafifçe de olsa duyuyordu. Güvertedeki kargaşa kısa sürede dindi ve düzen hakim oldu. Mansur Kumruh'a seslenerek onun da yapmaya hazırlandığı şeyi emretti. Peri bir polo atı gibi döndü ve karanlığın içinden fırladı. İntikamın kıçının çok yakınından geçtiler. Mansur dar aralığın üzerinden Dorian'a seslendi. ''Baba!'' Peri'nin karanlığın içinden birdenbire çıkıvermesine şaşıran Dorian oğluna baktı. ''Provasından yaklaşıp iskele tarafından borda edeceğim. Sen diğer tarafından yaklaş. Gücünü bölelim.'' Dorian'ın yüzü o bildik savaşçı ruhunun belirmesiyle aydınlandı ve sırıtarak oğluna anladığını belirten bir işaret yaptı. Mansur Arcturus'un provasına doğru cesurca bir manevra yaparken topların çıkarılmasını emretti. Bir ömür gibi gelen 5 dakika boyunca Peri tam top benzininde ilerledi ama Arcturus'un topçuları hala düzensizce hareket ediyordu. Sadece 3 gülle Peri'nin üst güvertesine isabet etti. Gülleler güverteye düştükleri yeri parçaladı ve kıymıklar bir eşek arısı sürüsü gibi uçuştu. Ama mürettebattan hiç kimse yaralanmadı. Peri Arcturus'un provasına vardı ve geminin kendisini siper alarak topların tehlikesini bertaraf etti. Mansur ateş emri vermeden önce top güvertesinde aşağı yukarı hızla yürüyerek her bir namlunun tam hedefe yönelmiş olup olmadığını kontrol etti. Dev gibi bronz silahlar birbiri ardına ateşlendi ve ortalık bir anda kıvılcımlarla karışık dumanla kaplandı. Her bir gülle hedefini vurmuştu. Mansur Arcturus'un provasının biraz fazla yakınından geçmiş, büyük geminin civadrası Peri'nin mizana direği çarmıklarına takılıp koparmış, Peri diğer geminin gövdesinden bir kol boyu uzaklıktan sıyrılıp geçmeyi başarmıştı. Mansur provadan geçer geçmez Peri'yi hemen döndürüp Arcturus ile paralel konuma getirdi. Arcturus o yönden bir saldırı beklemediği için iskele tarafındaki lombar kapakları hala kapalıydı. Borda kancaları Arcturus'un küpeştesine fırlatılıp iki geminin gövdesi birleştiğinde Mansur sancak tarafındaki topları tekrar ateşletti ve sonra adamlarıyla birlikte çılgına dönmüş halde uluyarak düşman gemisine çıktı. Arcturus'un topçuları onları karşılamak üzere döndü ama bu göğüs göğüse çarpışmayı fırsat bilerek sancak tarafına borda kancalarını atan intikama karşı çaresiz kalmışlardı. Arcturus'un o taraftaki topları son ateşlenmelerinin ardından tekrar doldurulmamış, topçular Mansur'un saldırısını karşılamaya koşmuştu. Arcturus bir baraküda'nın dişleri arasında kısılıp kalmıştı. Çarpışma ana güvertede olanca şiddetiyle devam ediyordu. Ama iki Iskuda'nın mürettebatı sayıca Arcturus'un mürettebatını geçmişti ve bir süre sonra üstünlükleri iyice kendini gösterdi. Mansur Korniş'i arayıp buldu ve kılıçları çarpıştı. Genç adam onu geriletip çarmıklara dayanmaya niyetlendi. Ama Ruby Korniş cin gibi çok tecrübeli bir denizciydi. Olanca kuvveti ve hızıyla Mansur'un üzerine geldi ve iki düşman birbirlerinin çevresinde daireler çizmeye başladı. Dorian kılıcının hızlı bir hamlesiyle bir adamı öldürdükten sonra Guy'ı bulma amacıyla etrafına bakındı. Belki de eskiden beri içinde onunla bir savaş meydanında karşılaşma özlemi vardı. Dövüşen kalabalık arasında onu göremedi ama durumun lehlerine geliştiğini anlayarak memnun oldu. Arcturus'un mürettebatı yavaş yavaş pes ediyordu. Adamlardan ikisinin silahlarını atıp telaşla ambar ağzından içeri daldığını gördü. Mürettebat güvert altına kaçıyorsa mağlup olmuş demekti. ''Allah'a şükür, zafer bizimdir.'' diye cesaret verdi yanındaki adamlara. ''Atılın!'' Sesiyle güçleri tazelenen adamlar düşmanın üzerine hırsla atıldı. Dorian'ın gözleri Mansur'u aradı ve güvertenin uzak ucunda olduğunu gördü. Korniş ile kıran kırana bir mücadeleye girişmişti. Üzerinde kan vardı. Dorian kanın başkasına ait olduğunu umdu. Sonra Ruby, Korniş'in gerileyerek kaçan adamlarının yanına koştuğunu gördü. Peşinden gitmek için fazla yorgun olan Mansur kılıcına yaslanmış dinleniyordu. Fenerlerin ışığında göğsünün hızla kalkıp inişi görülebiliyordu. Yüzü ter içinde kalmıştı. Dorian güvertenin diğer ucundan ona seslendi. ''Gaya ne oldun? Nerede? Onu gördün mü hiç?'' ''Hayır baba.'' diye bağırdı Mansur boğuk sesle. ''Diğerleriyle birlikte aşağı kaçmış olmalı.'' ''Onları alt ettik.'' diye haykırdı Dorian. ''Birazdan Arcturus bizim olacak. Haydi.'' Yanındaki adamlar heyecanla bağırarak onunla birlikte düşman üzerine atıldılar. Ama Guy Courtney'in çarpışma seslerini bastıran haykırışıyla hepsi olduğu yerde kaldı. Guy kıç güvertesinin küpeştesinde duruyordu. Bir elinde ucu alev almış bir ağır yanar fitil, diğer omzundaysa bir barut fıçısı vardı. Fıçının tıpası çıkarılmıştı, barut güverteye dökülüyordu. ''Barut geminin ana cephaneliğine kadar gidiyor.'' diye bağırdı. İngilizce konuşmuş olmasına rağmen onu duyan bütün Araplar ne demek istediğini anlamıştı. Herkes olduğu yerde şaşkınca kaldı ve Gaya baktı. Arcturus'un güvertesine yoğun bir sessizlik çökmüştü. ''Bu gemiyi ve üzerinde bulunan herkesi havaya uçuracağım.'' diye haykırdı Gay ve elindeki fitili havaya kaldırdı. ''Tanrı şahidimdir ki yapacağım bunu.'' ''Gay.'' diye bağırdı Dorian ona. ''Ben senin kardeşin Dorian Courtney'im.'' ''Biliyorum.'' diye bağırdı Gayda acılı sert bir sesle. ''Verity bana ihanetini itiraf etti ama bu seni kurtarmayacak.'' ''Hayır Gay.'' dedi Dorian, ''yapma.'' ''Söyleyeceğin hiçbir şey beni vazgeçiremez.'' diye bağırdı Gay ve barut fıçısını ayaklarının dibine fırlattı. Fıçı parçalandı ve barut güverteye saçıldı. Fitili baruta yavaşça yaklaştırdı ve güvertedeki adamlardan korku dolu çığlıklar yükseldi. İntikamdan bir adam kaçarak gemiye dönmeye çalıştı. İki gemi arasındaki dar boşluk üzerinden kendi gemisinin sözde güvenli güvertesine atladı. Onu görenler de hemen taklit ederek ıskınalara atlamaya başladı. Güverteye ayak basar basmaz kılıçlarını indirip gemileri Arcturus'a bağlayan borda kancalarının iplerini kesiyorlardı. Dorian ve Mansur'un yanında sadece Batula, Kumrah ve birkaç sadık denizci kalmıştı. ''Blöf yapıyor, barutu ateşlemeyecek.'' dedi Dorian. ''Beni izleyin.'' Ama kıç güvertesine çıkan merdivene yönelmesiyle Gay'ın fitilin ucunu baruta değdirmesi bir oldu. Barut tıslayarak alev aldı ve alev koyu bir duman çıkararak barut izi boyunca güverte üzerinde ilerleyerek merdiven ağzından geminin içine doğru gözden kayboldu. Bunun üzerine en gözü pek yüzbaşılar ve denizciler bile arkalarına dönüp kaçmaya başladı. Kalan borda kancalarının halatları pamuk iplikleri gibi koptu. İki ıskuna Arcturus'tan her an ayrılabilir ve karanlık sularda uzaklaşabilirdi. Blöf bile olsa burada kapana kısılacağız dedi Mansur babasına. Düşman denizciler arasındaydılar. Her halükarda canlarından olacaklardı. Kaybedecek zaman yok diye seslendi babası. Kaç Mansur. İkisi de döndü ve gemilerin gövdelerinin ayrılmasına ramak kala diğer güvertelere atladı. Guy Courtney kıç güvertesinde tek başına ayakta duruyordu. Etrafını saran dumanlar ona şeytani bir görünüm kazandırmıştı. Kıvılcımlar gövdeyi sardı ve çarmıklara sıçradı.
52. ayrımın sonu. Sayfa 561.